Ayrım 4.
Bu formül, hayvan ve bitki yaşamlarının tümüyle birbirine bağımlı olduğunu ve hayvanların yiyecek kaynağının oluşması için yeryüzünde önce bitkilerin kendilerine sağlamca bir yer yapmış olmaları gerektiği gerçeğini kesinleştiriyor. Şu açıktır ki bütün yaşam, bitki ve hayvan, güneş ışığına bağlıdır. Bitkiler doğrudan, hayvanlar da bitkiler aracılığıyla. Güneş olmazsa gezegenimiz hem karanlık hem de ölü olacaktı. Bitkilerle hayvanların birbirine bağımlılığını sınayacak ufak bir deney yapabilirsiniz. Bir sümüklü böceği, küçük bir su bitkisini ve biraz suyu bir test tüpüne kapatın ve güneşe bırakın. Sümüklü böcek de, bitki de haftalarca sağlıklı kalacaklardır. Sümüklü böcek bitkiyi yiyip karbondioksiti atık olarak çıkaracaktır. Bitki karbondioksiti tüketip büyüyecek, oksijen üretecektir. Sümüklü böcek de oksijeni yediği bitkinin şekerini yakmak için kullanacaktır. Tüpü karanlık bir yere koyarsanız sümüklü böcek de, bitki de ölür. Ölüm yaşamı doğurur. Hayvan ve bitkiler öldükleri zaman protein, DNA ve RNA zincirlerinin son derece karmaşık bir organizasyonu olan vücutları çürür. Şimdi sıra diğer organizmalarda, daha çok da bakterilerdedir. Yaşamın daha önce yarattığı düzenin ziyafetine konarlar, onu yakarak kendilerini çoğaltırlar. Şimdi ana atık madde karbondioksittir ve karbondioksit bitkilerin onu yeniden kullanabilmesi için atmosfere döner. Atmosferdeki karbondioksitin çoğu çürüyen bitki ve hayvanlardan gelir. Eğer çürüme olmasaydı, cesetleri ne yapacağımızı düşünmemize gerek olmayacaktı ve birkaç yıl içinde bütün yaşam yok olacaktı. Zincir yapmak için enerji. Klorofilin ortaya çıkışının ne kadar etkin ve önemli bir evrim olayı olduğunu görmek kolaydır. Klorofil oluştuktan sonra yeryüzünde bitki ve hayvan nüfusunda neredeyse bir patlama oldu. Klorofilin güneş enerjisini kafeslemesi aslında hücre içinde hücre maddesinin yapımını mükemmelleştirmek için kullanıldı. Şimdi bildiğimiz gibi yapılacak en önemli iş halkaların zincir yapmak için birleştirilmesidir. Öyleyse enerjinin zincirlerin büyümesini nasıl sağladığını anlamak istiyoruz. ATP hücrenin enerji değişim aracıdır. Klorofil tarafından emilen ışık enerjisi o haliyle bitkilere yararlı değildir. Yararlı bir hücre enerjisini bir kimyasal enerji biçimine dönüşmesi gereklidir. Bitki olsun, hayvan olsun, bütün canlı hücrelerin enerji sağlayıcısı daha çok ATP olarak bilinen adenozin trifosfattır. ATP hemen hemen DNA zincirinin tek bir nükleotit halkası büyüklüğünde ve karmaşıklığında bir moleküldür. Aslında fazladan iki fosfat eklenmiş bir nükleotittir. Adenozin monofosfat. Önce ATP'nin hücre içinde nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi klorofil ışığı emer. Işığın enerjisini elektriğe çevirir, sonra da şeker yapma işlemi sırasında bu enerji ATP'ye dönüşür. Güneş enerjisi böylece ATP molekülleri içine kilitlenip saklanır. Hayvan hücrelerinin klorofilleri yoktur. Onlar bitkileri yiyerek sağladıkları şekerden ATP üretmek zorundadırlar. Bitki şekerinin oksijenle yakılıp ATP sağlanması için hayvan hücrelerinin ufacık şeker yakan odacıkları vardır. Yanma. Canlardaki yanma ile bildiğimiz yanma arasındaki en önemli fark, ikincisinde enerjinin tüketilen malzemede, odun, kömür veya şekerde olup yanma sırasında ısı olarak serbest kalmasıdır. Canlardaki yanma olayında ise enerji tüketilen malzemeden, şekerden ATP olarak elde edilir. Hayvan hücrelerinde şeker yakarak ATP yapımının, bitki hücrelerinin ışıktan ATP yapmasıyla birçok benzerliği vardır. Şeker yanması bir elektrik akımı üretir. Başka bir deyişle bir grup protein molekülü boyunca elektron akımı oluşur. Buna benzer olarak klorofil de bir miktar güneş ışığını emdikten sonra bu enerjiyle elektronlar açığa çıkar ve bir dizi protein molekülünden bir elektrik akımı gibi geçirilirler. İki durumda da akım, fosfat moleküllerinin adenozin nükleotitine bağlanmasına, yani ATP moleküllerinin doğmasına neden olur. Kısaca hem güneş ışığının emilmesinde hem de şeker yanmasında hareket eden elektronlar üretilir. Bunlar ATP moleküllerini yaparlar. ATP hücrelerin içinde kendi koruyucu zarları olan özel bölmelerde yapılır. Bunlar hemen hemen hücre içinde ufak ayrı hücreler gibidirler. Bitkilerde güneş ışığından ATP yapılan yerlere kloroplast denir. Hayvanlarda ise mitokondriya denilen şeker yakarak ATP üreten şeker fırınları vardır. Bitkiler şekeri kendileri için yaparlar. Buraya kadarki gelişmelerden bitkilerin şekeri hayvanları mutlu etmek için yaptığı sonucunu ortaya çıkartabilirsiniz. Bu tabii ki böyle değildir. Şeker, fotosentez işleminin ana ürünüdür. Ama hayvanlar gibi bitkilerin de kendi maddelerini yaparken daha çok ATP ve gereksindikleri diğer bileşikleri elde etmek için yaptıkları şekeri yapmak zorundadırlar. Bunu mitokondriye benzeri şeker yakan fırınlarda yaparlar. Sonuç olarak bitkiler iki enerji çevirme mekanizmasına sahiptir. Bunlardan biri şeker yapmak için güneş enerjisi kullanır. Öbürü hayvanlardaki gibi ATP ve buna bağlı bitki maddesi yapmak için şeker yakar. ATP'nin anatomisi. Şimdi ATP'yi daha dikkatli yakından incelemeye hazırız. Nasıl çalıştığını anlamak için ana özelliklerini tanıyalım. Büyükçe parça adenozin monofosfat, AMP. Kendisinden daha küçük pirofosfat, PP'ye bağlıdır. İki parçayı ve aralarındaki bağı göstermek için AMP çizgi PP yazıyoruz. Şeker yakma işleminde elde edilmiş AMP çizgi PP, AMP ve PP arasındaki bağlantı da depo edilmiş enerji içerir. Potansiyel enerjidir bu. Söylediğimizin doğruluğunu AMP-PP bağını AMP ve PP yapmak için kopardığımızda kolayca görürüz. Bunu yaptığımızda ısı çıkaran küçük bir patlama olur. AMP-PP'nin sağladığı enerjiyi görmenin en etkin yolu canlı sistemlerde molekülün ne yaptığını izlemektir. ATP bağlantılara enerji verir. Bu bölümü ATP enerjisinin protein yapımında nasıl kullanıldığı üzerine buluşumun bana verdiği heyecandan söz ederek açtım. Şimdi bu önemli ilk adıma daha ayrıntılı bakabiliriz. ATP'den AMP-PP'nin ne beklendiğini bir benzetmeyle görebilirsiniz. Bir avuç dolusu bildiğimiz telden yapılmış zincir halkamız olsa ve bunları birbirine eklemek istesek, bir kerpeden alıp her halkayı açıp ondan sonrakine geçirip yeniden kapatarak ilerleriz. Bu işlemi iş bitene kadar yenileriz. Tamamlamak için uzun zaman enerji kullanıyoruz. Fiziksel kas enerjisi. ATP de ellerinizin ve kaslarınızın yaptığına benzer bir iş yapmak zorunda. İşte ATP'nin zincir halkalarını eklemek için kullandığı yol. AMP-PP'yi gerçek bir halkayla, örneğin bir amino asitle bağlanmaya hazır bir durumda çizdim. İlkin zincir halkası gösterdim eklenmeye hazır. Sanırım bunların eklenebilmelerinin yardım görmeden olanaksız olduğu yeterince açık görülüyor. İlk önemli adım AMP-PP'nin AMP bölümünün halkalardan birine gerçek bir kimyasal bağlantısının saptanmasıdır. Bu olunca PP'ye gerek kalmaz. AMP halkayı PP ile bağlantısı pahasına almıştır. Bu reaksiyon aradaki enerji bağını sürdürür ama bu sefer AMP ile halka arasında. Şimdi zincir halkasının harekete geçirildiği söylenebilir. Bu zincirdeki başka bir halka ile reaksiyona girmeye hazır olacak biçimde değişikliğe uğradığı anlamındadır. Bunu yeni bağlantıdan akan enerjinin halkanın açılmasının neden olduğunu göstererek resimledim. Halkanın bu hareketlendirilmiş durumu kendisi için rahat değildir. Reaksiyona girmek için başka halkalar arar. Bu bir bağlantının yapıldığı ve aynı anda AMP'nin serbest kaldığı en son evrede gösterilmiştir. İki ayrı halka eklenirken ATP, AMP-PP'nin de AMP ve PP olarak ayrıldığını gözden kaçırmayın. Enerji titizlikle korunur. Enerjinin ne kadar titizlikle korunduğuna bakalım. AMP-PP'yi kimyasal olarak AMP ve PP'ye ayırsaydık enerji kullanılmayan ısı olarak çıkacaktı. Hücrede AMP-PP'yi AMP ve PP olarak ayırır. Ama enerjiyi yapım işleminde iki halkanın bağlanmasında kullanarak bir amaca yönlendirilmiş olur. Böylece korur. Mitokondriyaya dönersek AMP'nin yeniden ATP üretmesi için kendisine yeni fosfatlar bağlanabilir. PP özel bir enzimle ikiye ayrılıp iki fosforik asit çıkarabilir. Bunlar da yeniden kullanılabilir. Enzimler olmadan hiçbir şey olmaz. Bütün bu anlattıklarımız enzimlerin yardımı olmasaydı olmazdı. Enzimler her şeyi hücrenin amaçlarını sağlayacak oranlarda ayarlayan protein molekülleridir. İşlevleri AMP-PP ve zincir halkalarını olmaları gereken doğru biçimlerde tutarak yan yana olmalarını gözetmektir. İşleme katkıda bulunacakların birbirleriyle doğru ilişkide olmaları sağlandıktan sonra geri kalan olaylar kolayca gelişir. Enzimler olmasa Olayların kahramanlarının yan yana gelmeleri rastlantıya kalacak, böylece bilinmeyen uzunlukta bir zaman alacaktı. Transfer RNA yeniden karşımızda. Protein zinciri yapımı işlemini, ATP'nin nasıl katıldığını size açıklayabilmek için olayların gerçek sırasını olduğu gibi belirtmedim. Şimdi her şeyi doğru sırasına göre anlatayım. Bir amino asit halkası AMP'ye bağlanıp harekete geçirildikten sonra, halka açıldıktan sonra, biraz önce resimde gösterdiğim gibi hemen başka bir amino asit halkasına bağlanır. İkinci bölümden hatırlayacaksınız. Amino asitler tRNA'ya bir kimlik sahibi olsunlar, böylece mRNA kendilerine doğru düzene uygun şekilde tanıyabilsin diye bağlanırlar. Amino asitler ancak ribozom veya mesaj okuyan makine üzerinde doğru yerleştirildikleri zaman komşu amino asitle birleşmeye hazırdırlar. Prensip olarak orada anlattıklarım geçerlidir. Yalnız şu noktaya dikkat edelim. Yalnızca reaksiyona hazır, açılmış halka, tRNA'ya açık olarak iletilir ve ribozom üzerinde doğru biçimde yerleştikten sonrasıdır ki kendisinden sonraki halkayla birleşme yapar. Mekanizmanın ne kadar akıllıca olduğuna dikkat edin. Hareketlendirme adımı amino asit halkasını herhangi bir başka halkayla reaksiyona hazırlar. Ama bu yetmez. Halkalar ancak doğru düzende yerleştikten sonra birleşmek zorundadırlar. Düzen, her amino asitin kendi özel tRNA'sı ile birleşmesini gerektirir. Amino asiti hareketlendiren, açan enzim, aynı zamanda onun açılmış durumda doğru tRNA'ya bağlanmasını sağlar. Böylece şimdi bütün sistemlerde enerjinin, protein moleküllerindeki halkaların bir araya getirmeler için nasıl kullanıldığını biliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi protein, yaşamın ana malzemesidir ve buna göre yalnızca bilgi değil, enerji kaynağında oluşturan dev bir maden ocağıdır. Çünkü her halka, bağlantısı ATP'den üretilmiş enerjiyi korur. Benzer prensipler, DNA ve RNA moleküllerinin halkalarıyla diğer molekül tiplerinin halkalarının bağlanmasında da geçerlidir. Her şeyi yürüten ATP'dir. Son olarak canlı sistemlerde her yerde bulunan ATP konusunda biraz fikir edinmelisiniz. ATP gerçekten enerji alışverişinin evrensel birimidir. Anlattıklarımızı onun zincir molekülleri yapımında kullanışıyla sınırlamıştık. Diğer yandan bizim gibi bir hayvanda ATP'nin günlük kullanışının %10'u bu amaca yöneliktir. Geri kalan enerjinin çoğu kasları hareket ettirmek için kullanılır. ATP kas diflerinin birbirinin üzerinden kayabilmeleri için gerekli enerjiyi verir. Bu amaçla büzülmeyi sağlar. Hareket içeren diğer işlemlerde, örneğin kimyasal maddelerin hücre zarlarını geçerek taşınması ATP'ye gerek duyarlar. Ama bana göre ATP'nin en ilginç kullanımlarından biri, onun hareket mekanizmasını en iyi açıklayan olay, ateş böceğinin fenerini yakmasıdır. Herhangi bir ışık yakmak için enerji gerekir. Bir el fenerinde bunu pil, ateş böceğinde ise ATP sağlar. Ateş böceği fenerlerini suda etseniz, bu özel malzemeyi ayırıp fener proteinleri solüsyonu bir test tüpüne koysanız, karanlık bir yerde tutarken içine ufacık bir miktar ATP atarsanız, bütün tüp aydınlanır. Işık kaybolduktan sonra biraz daha ATP onu yine yakacak ve bu böylece sürüp gidecektir. Bu sistemin incelenmesi, mekanizmanın temelde zincir bağlantıları için anlattıklarımızın aynısı olduğunu açığa çıkarıyor. ATP, AMP'sini kısmen proteine bağlıyor ve proteine verilen enerji onun biçiminin değişmesine neden oluyor. Bu özel biçim değiştirmiş protein ışık saçıyor. Meslektaşım William McElroy, bunları yüzlerce küçük çocuğun yardımıyla ve yakaladıkları her 100 ateş böceğine bir peni vererek buldu. Bu deneyler 20 yıl önce yapıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde kutu kutu ateş böceği fenerlerini laboratuvar malzemesi satan yerlerden ucuz fiyata sağlamak mümkün. Mars'ta yaşam. Öykümüzde bir başka gezegene atlamamız garip görünebilir. Ama daha ben bunu yazarken biz dünyalılar bir Viking aracını Mars'a indirdik ve kepçesi yaşam olup olmadığının incelenmesi amacıyla toprak örnekleri almak üzere uzanıyor bile. Dahası siz okuyucular Mars'ta yaşamın ipuçlarını nasıl arayabileceğimiz konusunu anlayabilmek için yeterince bilgi birikimine sahipsiniz. Mars'taki koşullar öyle ki her ne biçim yaşam olursa olsun çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük, mikroskopik olacaktır. Ve aracın kolunun alabildiği nispeten ufak bir yüzey toprak örneğinde bulunması gerekecektir. Şimdi Mars atmosferinde bolca karbondioksit olduğunu size söylersem, neyi aramamız gerektiği üzerine iyi bir tahmin yapabiliriz. Güneş ışığının varlığıyla karbondioksit daha karmaşık maddelere çevirebilecek, ilkel bitki gibi bir şeyleri aramamız gerekir. Araçtaki ufacık laboratuvar bunun olup olmadığını saptayabilir. Bir toprak örneğine radyoaktif karbondioksit verip, Sonra toprakta bu radyoaktivitenin daha büyük moleküllerin parçası haline gelip gelmediğine bakabiliyor. Veya radyoaktif şeker ekleyip radyoaktif karbondioksitin çıkmadığını gözleyerek hayvan benzeri yaşamın olup olmadığını irdeleyebiliriz. Çünkü böylece topraktaki bir şeylerin o şekeri yakıp yakmadıkları ortaya çıkacaktır. Araçtaki Mars laboratuvarı bunu ve buna bağlı otomatik deneyleri yapıp sonuçları dünyaya iletebilecek kapasitededir. İlk denemelerden sonuç almak çok olanaklı görünmüyor. Ama yapılanlar başka yerlerde yaşam ipuçlarının nasıl aranacağını belirleyebilmek için dünyadaki yaşam üzerine bilgimizin değerini kanıtlıyor. Bilgi ve enerjinin birlikte çalışarak temeldeki zincir yapma işini nasıl sağladıklarını ve bu işlemlerin dünyada nasıl doğabileceklerini öğrendik. Şimdi doğanın dünyada 3 milyar yıldır ilk başlangıçtan bugünkü kript karmaşıklığı üretebilmesinin altında yatan güçleri araştıralım. 5. Bölüm Değişme. Buraya kadar anlattığım yaşamın temel prensiplerinin anlaşıldığı parlak buluşlar dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nde genetik ve evrim araştırma ve uygulaması bir şarlatan tarafından denetleniyordu. İşe yaramaz bir bilim adamı ama ateşli bir polemikçi olan Theodor Lansky, önce Stalin'i sonra Kruşçev'i canlarda kazanılan karakteristiklerin kalıtımla sonraki kuşaklara geçirebileceğine inandırdı. Bunun aksini savunan bilim adamları 1930'ların ortalarından 1960'ların ortalarına kadar susturuldular. Bu dönem boyunca hükümet Lansky'nin teorilerini izleyerek tropik bitkileri arktik bölgelere uydurmaya, kış buğdayını bahar buğdayı bölgelerine zorlamaya çalıştı. Bu da Rusya'nın tarım verimini alt üst etti. Lansky'nin kavramları daha başından DNA'nın kalıtımın temel maddesi olma rolünü tümüyle reddediyordu. Bir gün basketbol maçı seyrederken bağımlı düşüncenin bugünün örneği geldi aklıma. Lansky bize basketbol oyuncularının oynadıkça boylarının uzadığını ve oyuncuların çocuklarının sonuç olarak daha uzun boylu olacaklarını söylese inanabilir miydik? Her yeni nesil basketbol oynadıkça potanın tavana doğru yükselmesi mi gerekecekti? Sovyet hükümetince bu sonradan elde edilmiş karakteristiklerin kalıtımıyla sonraki nesillere geçireceği düşüncesinin desteklenmesi anlaşılabilir. Çünkü bu tohumlara belli şartlar uygulamakla ürünün iyileştirebileceği demek oluyordu. İnsana da kendi gelişmesini etkilemek ve sonuçlarını çocuklarına aktarmak umudunu veriyordu. Ama gerçek acımasızdır. Profesyonel basketbol oyuncularının boy uzunlukları bazı insanların diğerlerinden uzun boylu olmasını sağlayan rastlantısal sürece bağlıdır. Kimi insanlar uzun boyludur ve uzunlar basketbol oynamak üzere seçilirler. Bu ve bundan sonraki bölümde değişme ve doğal seçme üzerinde yoğunlaşacağız. Değişimin kaynağı canlıların çeşitliliği ve çevrenin yaşamını sürdürmesine olanak verdiği canlı biçimlerini seçmesi üzerinde duracağız. Canlıların uzun tarihi boyunca esneklik ve uyum yeteneği, değişebilirlik çok değerli özelliklerdir. Çoğunlukla sert ve durmadan değişen yeryüzünün çevre koşullarında değişme ve yaşamı sürdürebilme eş anlamlı şeylerdi. Sizi, beni, tavuğu, yumurtayı, basketbol oyuncusu ve yeryüzünün bütün diğer yaratıklarını o tek hücreden başlayarak bugüne getiren olaydan, evrimden söz ediyoruz. Evrimde canlılar iki yola değişime uğrarlar. DNA'da mutasyon ve DNA'ların cinsel karışımıyla. Bir organizmanın DNA'sının değişmesi, şimdi biliyoruz ki organizmanın kendisinde de değişmeye neden olur. Değişen organizmanın kaderi, değişmiş haliyle çevreye uyum gösterebilmesine bağlıdır. Bu seçme olayı bundan sonraki bölümde incelenecektir. Mutasyonlar. Mutasyon, DNA içindeki 4 tür nükleotit halkasından bir veya daha fazlasında değişmedir. Bir tek halkada bile değişiklik, hatırlayacağınız gibi DNA mesajında bir harfin değişmesi demektir. DNA'dan kopya alan mesajı RNA değişikliği içerecektir ve protein yapmakta olan makine tarafından farklı okunacaktır. Ortaya değişmiş bir protein çıkacak ve amino asit zincirinde bir halka farklı olacak, sonuç olarak da proteinin işlevi değişecektir. Mutasyonların en önemli özelliklerinden biri DNA kopya edildiği zaman onların da kopya edilmeleridir. Daha önce açıkladığımız gibi hücre bölünmesine hazırlık olarak bir enzim yeni bir dizi gen üretilene kadar DNA'daki nükleotitleri teker teker aynen kopya eder. DNA'daki bir mutasyon genellikle değişimi o DNA'yı içeren hücrelerin bütün gelecek kuşaklarını geçirmek amacıyla kopya edilir. Böylece ufak bir mutasyon DNA diline sonsuza kadar yerleşir. Mutasyon nedenleri. Mutasyonlara doğal reaksiyonlar, örneğin X ışınları ve UV ışınları ve insan yapısı kimyasal maddelerin DNA'nın nükleotitleri halkalarına çarparak bozmaları neden olur. Nükleotitler böylece başka nükleotitlere dönüşebilirler. Kimyasal olarak 4 standart nükleotit dışında bir biçim alabilirler veya tümüyle zincirden kopabilirler. Bütün bu değişmeler doğal olarak zincirin anlamını değiştirebilir. Dil bundan sonra artık biraz değişmiştir. Mutasyonlar tümüyle rastlantısal olaylardır. Kesinlikle DNA'nın hangi halkasına çarpacağını bilmenin olanağı yoktur. Biz dahil herhangi bir canlı yaratığın DNA'sının herhangi bir nükleotidinde her an mutasyon görülebilir. Buna karşılık bazı ilginç titizlikte davranan enzimler de DNA'yı sürekli gözler ve bir değişik bulurlarsa onarırlar. Ama her şeyi de yakalayamazlar. Mutasyon beden hücrelerini ve cinsel hücrelerini farklı şekilde etkiler. Bütün beden hücrelerimiz DNA'yı oluşturan annemizden ve babamızdan aldığımız iki birbirini tamamlayıcı bölüm içerirler. Ana babanın çocuk yapabilmeleri için DNA'larını yalnızca birleşmeye elverişli olan tek hücrelere yerleştirmeleri gerekir. Bu, karşı cinsin bir hücresiyle çiftleşip böylece DNA'larını paylaşmak içindir. Bu özel hücreler erkeğin testislerinde yapılan spermlerle kadının yumurtalıklarında yapılan yumurtalardır. Bedenimizin hücrelerinden birinde DNA'da bir mutasyon oluştuğu zaman çoğunlukla bunun hiç farkına varmayız. Bedenimizdeki milyarlarca hücreden birinin bozulmasını hissetmek çok zordur. Bir tek önemli istisna var. Hücrenin kanser olmasına neden olan mutasyon. Bu değişmeyi bundan sonraki bölümde inceleyeceğiz. Oysa yeni bireyleri yapmak için kullanılan sperm ve yumurtaları üreten testis ve yumurtalar içindeki hücrelerde mutasyon olduğu zaman durum oldukça değişiktir. Çünkü eğer yumurta ve sperm mutasyon içeriyorsa bu mutasyon doğal olarak döllenmiş yumurtaya geçecektir. Döllenmiş yumurta bölündüğünde de mutasyon bütün yeni hücrelere kopya edilecektir. Böylece sonuçta ortaya çıkan yetişkinin bedeninin her bir hücresinde mutasyonun bir kopyası bulunacaktır. Ve bu yetişkinin testis veya yumurtalıklarında oluşan sperm veya yumurta her seks hücresi de bu mutasyonu taşıyacaktır. Buna göre evrimde önemli olacak mutasyon bir organizmanın cinsel hücrelerinde olup kalıtımla geçirilebilen mutasyon çeşididir. İyi mutasyonlar ve kötü mutasyonlar. Mutasyonlar enderdir ama yine de evrimsel değişmenin temel araçları olmuşlardır. Bir organizmanın proteinlerinde çevreye uyum sağlamasında avantajlı değişmelere yol açabilirler. Bu anlamda mutasyonlar yararımızadır. Ve bu işlemin böylece sürdüğünü, başka bir deyişle biz dahi bugün yaşayan bütün canlı varlıkların bedenlerin işlevini daha iyi görebilmesi için DNA'nın daha iyi proteinler yapacak şekilde sürekli olarak değiştiğini düşünmemek için hiçbir nedenimiz yok. Kuşkusuz yararlı mutasyonların ortaya çıkması kolay değildir. DNA'da protein içindeki amino asidi değiştirip proteinin daha iyi çalışmasını sağlayacak bir mutasyonu fark etmemiz pek olası değil. Kısacası ufak ilerlemeleri ölçecek kolay bir yöntemimiz yok. Ama mutasyonların çoğuna bakılırsa en azından bizim izleyebildiklerimiz zararlıdır. Yararlı mutasyonların tersine kötü sonuçlar doğuran mutasyonları saptamak kolaydır. Çünkü bir bozukluk, zayıflık, hastalık olarak açığa çıkarlar. Hemen hemen her gün insanlarda mutasyonların neden olduğu yeni hastalıkları öğreniyoruz. Her biri çok ender olan bu hastalık türlerinin sayısı epeyce fazla. Her olayda da bir sonraki kuşağa sperm veya yumurta olarak geçirilen cinsel hücrelerdeki DNA'nın mutasyonu yatıyor. İkinci kuşakta bedenin bütün hücrelerinde mutasyonun bir kopyası var. Çok incelenmiş bir örnek. Orak gözeli kansızlık, sickle cell anemia. Kalıtımla geçen çoğunlukla zencilerde görülen kronik kansızlık. Bu hastalıkta kandaki av yuvarlar orak biçimini alıyorlar. Burada DNA'daki mutasyon hemoglobin denilen protein hücrelerini belirleyen gende görülür. Bunlar ciğerlerimizden bedenimizin hücrelerine oksijen taşıyan kanımızdaki al yuvar hücrelerinin proteinleridir. DNA'daki mutasyon mRNA'da değişme olarak kopya edilince kırmızı kan hücrelerinin bozuk hemoglobin molekülleri yapmalarına neden olur. Her zincirin içinde yalnızca bir aminoasidin değiştiği moleküller yapılır böylece. Bu tek değişme hemoglobin moleküllerinin biçimlerinin değişmesine yol açar. Biçimi bozuk moleküller kan hücrelerinin zarını gererler. Böylece hücrenin kendisinin biçimi de bazen orağı andıracak şekilde bozulur. Yamulmuş kan hücreleri patlarlar. Damarlara yapışarak ciddi bir hastalığa neden olabilirler.